Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Kırk Ambar programıyla tekrar karşınızdayız. Ben Deniz Alican. Her zaman olduğu gibi Profesör Doktor Ergün Yıldırım Bey ile birlikte bugün Kırk Ambar programında gündemimize düşen konuları, meseleleri irdelemeye çalışacağız. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, sağ olun.
Kıymetli dinleyicilerimiz, gündem sıcak, Türkiye gündemi sıcak, dünya gündemi sıcak. Bugün Kuzey Irak referandumunu konuşacağız. Zaman zaman ilan edilen, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından ilan edilen gelir ve yaşam koşulları araştırmasını konuşacağız. Ve hocamızın hafta sonu bulunduğu Endülüs'te yapılan, İspanya'da yapılan Endülüs Kongresi'ni konuşacağız. Bu üç konuyla bugün karşınızda olacağız. Hocam, ben hafta sonu Yeni Şafak gazetesinde de kaleme aldığınız Endülüs Düş Medeniyetinde Bir Kongre,
evet,
başlıklı yazınızla bu konuyla bugünkü Kırk Ambar'ı açmak istiyorum. Yoğun bir katılımın olduğu Sosyal Bilimler Kongresi'nin düzenlediği Profesör Mehmet Dursun Erdem, Nevşehir Hacı Bektaş Üniversitesi'nden ve Doçent Doktor Özcan Güngör'ün de Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nden katıldığı, siz de yazınızda onların gayretlerini özel olarak anmışsınız hocam. 350'nin üstünde bildiri ve 450 katılımcı ve 17 evet, ülkeden akademisyenlerin evet, olduğu bir kongre düzenlendi. Hocam, buradaki izlenimlerinizi bir evet, alalım. Dinleyicilerimizden yazıyı okuyanlar vardır ama
evet,
siz hem bir akademisyen olarak değerlendirmenizi hem de gönlünüze düşenleri de evet, Müslüman bir entelektüel olarak gönlünüze düşenleri de bu yazıya yansıtmışsınız.
Evet.
Sizden tekrar kongreyi evet, ve Endülüs'le ilgili izlenimlerinizi almak isteriz.
Evet. Şimdi hafta sonu değil, bir hafta boyunca aslında
evet,
bu seyahat devam etti.
Evet.
Bu hem ilmi bir seyahat oldu hem de kültürel bir seyahat oldu. Türk sosyal bilimcileri bir hafta boyunca orada gezdiler, düşündüler, nazar eylediler, sunumlar yaptılar, müzakerelerde bulundular ve dolayısıyla bu çok bereketli bir faaliyet oldu. O nedenle bu çalışmayı organize eden bahsettiğiniz arkadaşlara teşekkür etmek gerekiyor. Türkiye'de bile bir sempozyum düzenlemek, kongre düzenlemek zor.
Evet.
Ama Türkiye'de bilim adamlarını böyle bizim tarihi varlığımızda çok büyük bir anlama sahip olan medeniyetin dünyasında geziye çıkararak, seyahate çıkararak onlara bir şeyler hissettirmek, onlara müzakere ettirmek çok önemli.
Evet.
Zaman ve mekanlar bizim düşünce dünyamızı çok etkileyen boyutlar. Biz de bir hafta boyunca aslında Endülüs'ün tarih bilincinde, Endülüs'ün zaman bilincinde seyahate çıktık. Ve hakikaten Türkiye'de bir biçimde Endülüs'le ilgili şeyler okuyoruz, duyuyoruz, söyleniyor. Ama oraya gittiğimiz zaman, orada gezdiğimiz zaman bunu çok daha derinden hissetmeye başlıyoruz. Yani oradaki sokaklar, oradaki evler, avlular, tarihi ağaçlar, bir takım nakışlar, semboller, bunlar etrafında yapılan anlatılar, hikayeler, menkıbeler, gerçek olaylar, bütün bunların içinden geçiyor insan ve 800 yıl sürmüş olan büyük bir medeniyetin içinde masalımsı bir dünyadan gerçek bir dünyayla karşılaşıyor.
1497'de en son evet, Müslümanlar terk evet, ediyor hocam orayı.
Yani bir yandan çok büyük bir medeniyet var. Yani İbni Hazm, İbni Rüşd, İbni Arabi gibi büyük dehalar yetişmiş. Birçok alanda keşifler yapmış ve İslam dünyasına büyük değerler bırakmış insanların gezdiği sokaklarda geziyorsunuz. Yani ondan sonra bulunduğu zaman içinde kendinizi hissetmeye başlıyorsunuz.
Evet.
Bu okuduklarımızın ötesinden bizi bir takım duygularla tanıştırıyor. Ve hakikaten yeniden kendimizi Endülüs'ün 800 yıllık tarihi içinde seyahate çıktığımızı hissediyoruz. Bu okuyarak kazanılabilen bir şey değil. Hal diyoruz ya, yani hal de hakikaten bilgi edinmenin, değer kazanmanın çok önemli yollarından birisi olduğunu bu seyahati yaparken insan hissediyor yakından.
Evet.
Şimdi Elhamra Sarayı, Kurtuba'daki, Granada'daki Elhamra Sarayı,
evet,
bahçeleri, Ondan sonra sokakları, daha sonra Kurtuba'da İbn-i Rüşd okuyor. Orada tahsilini görüyor, orada yaşıyor. Orada önemli görevlerde bulunuyor. O oralarda dolaştığımız zaman çok büyük bir huzur duyuyor insanlar. Çok böyle tarihi mesafeyle, ya tarihle diyelim, işte bahsettiğiniz tarihle bugün arasında asırlar var. Ama o asırlar bir andan yok oluyor. Mesafe bir andan yok oluyor. Siz o medeniyetin ruhuyla, o insanlarla kendinizi daha yakın hissediyorsunuz. Seyahatlerin böyle çok büyük bir kudreti var bence.
Evet.
Endülüs'e gitmek bir yönüyle tarihimize gitmek, bir yönüyle kendi mirasımıza gitmek. Onlarla
ne,
barışmak.
Ne inşa ettiğimizi ve evet, o medeniyetin yıkılması, yok edilmesiyle de ne kaybettiğimizin de bir göstergesi değil mi hocam?
Kesinlikle.
Yazınızda diyorsunuz mesela Gırnata'nın ortasındaki o Babürremle meydanında, evet, 1 milyona yakın,
evet,
kitabın,
evet,
yakınlığından bahsediyorsunuz.
Aynen öyle. Oraya gezdik mesela. 1 milyon ciltten bahsediyor yani. Çok büyük, devasa bir şey bu yani. Ki o zamanlar Madrid'de sadece 900 kitap olduğu söyleniyor. Yani bu kadar büyük ürünler ortaya koymuş bir medeniyet.
Evet.
Hem kitaplar, hem medreseler, hem pozitif bilimler, hem mimari, hem sanat, birçok alanda. Bu bizi hakikaten olağanüstü etkiliyor. Ama öte yandan da bunun sonucuna baktığımız zaman da hüzünleniyoruz. Bu kadar büyük bir şey nasıl oldu da yok oldu, nasıl oldu da işte eceli geldi diye baktığımızda bundan bir ibret çıkarmak gerektiğini anlıyoruz. Hani Kur'an-ı Kerim nasıl kavimlerden, toplumlardan bahsediyor ve sonuçta diyor ki bunlardan ibret alın diyor.
Evet.
Bu da aynı şekilde Allah'ın ayetlerinden birisi. Tarihte Müslümanların yaşadığı büyük bir medeniyet, sonra yok olmuşlar. Niçin yok olmuşlar? Bunun iki sebebi var. Bir iç sebep. İç sebep, bunlar büyük bir şatafata, lükse kaymaya başlıyorlar. Zenginlik, ilim pik noktasına varmadan sonra bunlar aşırı biçimde dünyevileşiyorlar. Bugünkü anlamda sekülerleşiyorlar. Ve adeta cenneti dünyada yaşamaya yöneliyorlar. İşte lahutilik, eşcinsellik, sarayda şarap, kadın vesaire. Bunlar, cihat duygusunun kaybedilmesi. Çünkü cihat duygusu önemli. Kendi,
evet,
vatanını, medeniyetini savunman için bu bilinç,
hem
bu
savunma
direniş
hocam, hem
duygusu
de
önemli.
Bir fütüvet duygusu da oluşturuyor.
Açılma duygusu.
Evet.
Bunlar kaybediliyor. Bunlar kaybedildiği için kendisini savunamıyor. Rahatlıkla savaş, kendisini teslim ediyor. Mesela oranın, işte o dönemin emiri hiçbir mücadele vermeden anahtarı teslim ediyor. Şimdi bunu resimlerini yapan ve kiliseye asanlar var. Onları gördüğü zaman insan, Müslümanların bir yanıyla da bir taraftan büyük bir servedeyken insanı çarpan bir duygu, öte yandan bir zillet durumu.
Evet.
Bundan da insan hüzünleniyor hakikaten. İşte o savaşmadan, cihat etmeden, mücadele etmeden teslim ediyor. Fakat işte o hemen Granada'nın etrafındaki dağların birisinde, karşısında Melik ağlıyor diyor, biliyorsunuz. Melik ağlayınca annesi diyor kadınlar gibi ağlamayı bırak diyor.
Evet.
Yani, evet. Erkek gibi diyor, mücadele etseydin diyor.
Evet.
Savaşsaydın. Arkasında o dağlarda daha sonra Müslümanlar örgütleniyorlar. İsyan ediyorlar, mücadele ediyorlar. 3000'den fazla insan şehit oluyor daha sonra. Yani o Melik yapmıyor ama halk kendi arasında organize oluyor ve çeşitli isyanlar ortaya koyuyor. Fakat Sevilla'da ise 6 ay boyunca Müslümanlar direniyor. Orada teslim olmuyorlar mesela. 6 ay boyunca direniyorlar. Bütün erzakları vesaire bitince orada teslim olmak zorunda kalıyor. Fakat komutan sonuna kadar savaşıyor. Şimdi bir de dış faktör var. Dış faktör de Avrupa kendi içinde siyasi olarak bir birliğe yöneliyor. Bugüne de bize ders verecek şeyler bunlar aslında. Siyasi olarak birlik haline geliyorlar. Kraliçe Elizabeth etrafında toplanıyorlar. Papa, Roma, Katoliklik bunları destekliyor. Katoliklik, Roma, Hristiyanlık dini ortak bir siyasi otorite ...nin oluşması için büyük bir garip...
...harç olarak kullanıyorlar.
Evet. Ve çok büyük... ...ordular oluşturuyorlar. Bu birlik... ...bu siyasi otoritenin bütünlüğü... ...Müslümanları yeniyor. Bu da sünnetullah. Yani parçalanmada, fırkalaşmada... ...her zaman yenilgi vardır.
Zillet vardır.
Zillet vardır. Kafirlerin... ...boyunduruluğu altında bile... ...yaşama durumu var. Ve bugün işte orada Müslümanlar yok denecek kadar az. Her şeyi silmiş durumdalar. Hiçbir tarihi cami de ezan okunmuyor. Hiçbir tarihi cami varlığını sürdürmüyor. Sadece kilise olarak varlığını sürdürüyor. Ya kiliseye çevrilmiş ya katedrale çevrilmiş. Devasa camiler katedral haline getirilmiş. Mesela Kurtuba'da bunu gördük. Sevilla'da gördük. Marrakeş'teki camilerin aynısı yapılmış, hala şeyi duruyor, minaresi duruyor, onu yıkmamışlar ama üzerine çan koymuşlar, kulesi. Fakat içini gezdiğiniz zaman tamamıyla kiliseye ve katedrale çevirmiş bunlar.
Evet hocam,
bir tek
buyurun hocam,
bir tek Kurtuba'da bir ezan sesi duyduk, orada küçük bir yerde Müslümanlar cami açmış, orada ezan okunuyormuş.
O da o tarihi bir cami değil. Sonradan değil, yapılmış
ama,
bir cami.
Ama Yahudilere bakın, Yahudilerin ise bugün havralarının hepsi müze, hiçbirisi kilise değil. Kiliseden çıkarmışlar, müze statüsüne kavuşturmuşlar. Çünkü işte Yahudilerin güçlü olmasının ve kendi davalarının peşine koşmasının göstergesi bu.
Evet.
Aslında.
Şimdi az önce siz de bahsettiniz. Burada Müslümanlar ötekileştiriliyor. Avrupa'da mezhep farklılıkları da göz ardı edilerek bir birlik, evet, oluşturuluyor.
Evet. Aynen öyle.
Ve Babürremle meydanında yakılan 1 milyona yakın kitaptan siz de, evet, yazınızda bahsediyorsunuz. Bu aynı zamanda sanki o Moğol istilasının bir benzeri. Yani, evet, dünya medeniyetine, dünya kültür tarihine vurulmuş da büyük bir vurgun.
Çok büyük bir vurgun.
Büyük bir vurgun hocam. Müslümanların İspanya'dan çıkarılmasıyla Yahudilerin de sürgünü de aynı zamanlara denk,
evet,
geliyor. Yani gerçekten orada Avrupa'nın da bir birlik olduğunu, Hristiyanlık etrafında konuşlandığının, evet, da bir göstergesi bu. Bu manada siz de yazınızda bahsediyorsunuz. Birçok İslam filozofu ve bazı müsteşriklerin de hakkını teslim ettiği, mesela Montokomari Watt bunlardan birisi. Onun, evet, İslam Avrupa'da diye bir kitabı var. Orada da şu an dünyada gerek fizik ilimlerinde olsun, biyolojide olsun, coğrafyada olsun, birçok alanda ilk mucitlerin, ilk çalışmaların, evet, İspanya, Endülüs, Emevi devleti merkezli yapıldığının hakkını teslim ediyor. Orada, evet, tek tek isimleri sayıyor. Bu manada ciddi bir dünya ilim tarihine de bir sanki bir vurgun. Müslümanlar, evet, aleyhine, evet, bir vurgun. Belki biz Endülüs'teki o medeniyeti devam ettiriyor olabilseydik, o ilim dünyasını, o müktesebatı devam ettiriyor olabilseydik, bugün belki daha farklı yerlerde olabilirdik, değil mi, evet, hocam?
Kesinlikle. Yani bununla birlikte mesela ciddi bir toplumsal düzen örneği var. Bir medeniyet, ama sadece teknolojiyle ortaya konulan, bilimle ortaya konulan medeniyet değil. İşte orada Hristiyanlar, Yahudiler Müslümanlarla beraber ve Müslümanların yönetimi altında yaşıyorlar.
Evet.
Ama Müslümanların yönetimi orada sona erdirildikten sonra ne Müslümanlar yaşayabiliyor orada, ne Yahudiler. Sadece Katolikler. Zaten önlerine konulan seçenek belli. Ya Katolik olacaksınız, Hristiyanlaşacaksınız, ya öleceksiniz, ya da sürüleceksiniz.
Çocukların isimleri değiştiriliyor.
Tabii. Yani o Hristiyanlaştırılınca isimleri değiştiriliyor, kendilerinin isimleri değiştiriliyor, vaftiz ediliyor. Tek tip bir toplum yaratılıyor. Yani bu çağdaş dönemde komünizmin din açısından bir versiyonu aslında.
Evet.
Tek tip bir toplum. Oysa normal Endülüs tarihinde bakıyoruz, farklı kültürler, farklı inançlar, farklı diller bir arada yaşıyor. İslam medeniyetinin en bariz özelliği budur.
Çok
Osmanlı,
çok kültürlü bir yaşam.
Çok kültürlülük var yani. Osmanlı döneminde de bu böyle. Çok dinli, çok kültürlü, çok dilli bir hayat var. Ve bunu beraber gerçekleştirmişler ve yönetim de bunun kontrolünü sağlamış, bunun idaresini sağlamış, bunun tedbirini almış.
Hocam biz aslında hem Endülüs Emevi tecrübesinden hem Osmanlı tecrübesinden şunu da görüyoruz. Yani Müslümanlar o toplumun başat aktörü olduğu zaman bu çok kültürlülük işleyen bir sistem.
Aynen öyle.
Yani asıl o hukuku, o kültürü Müslümanlar koruyor.
Müslümanlar koruyor çünkü Müslümanlar hakikaten gittikten sonra orada işte sadece tek bir kültürü hakim hale getiriyorlar. Tek bir dini hakim hale getiriyorlar. Asimilasyon politikalarını uyguluyorlar. Çağdaş dönemde de asimilasyon politikalarını bu defa Fransızlar, İngilizler üzerinden görüyoruz. Yani işte Pakistan'ı, Hindistan'ı, Bangladeş'i işgal ettikleri zaman herkesi İngilizce öğretiyorlar. Afrika'yı işgal ettikleri zaman herkesi İngilizce öğretiyorlar. Tek tip bir toplum inşa ediyorlar. Ama Osmanlı Balkanları fethettiği zaman herkese illa Türkçe konuşacaksınız gibi bir dayatma getirmiyor yani. Onu tabii seyrine bırakıyor. İnsanlar hem kendi dillerini Boşnakça, Arnavutça, bilmem Sırpça, Macarca bunları konuşuyorlar ama aynı zamanda Osmanlı hakim bir kültür, Türkçe etkili bir dil, saray dili, dolayısıyla kültürle beraber, sarayla beraber o da gelişiyor. Tabii olarak kimse illa sen Türkçe öğreneceksin diye demiyor. Fakat tabii olarak öğreniyor. Bugün Balkanlarda birçok Türkçe kelime kullanılıyor değil mi? Birçok Müslüman unsur Türkçe biliyor.
Evet.
Ama tek tip bir toplum yapmamış. Bu İslam medeniyetinin en bariz özelliklerinden birisi.
Evet.
Modernitenin de en büyük çıkmazı bu. Modernite de yine tek tip toplum inşasına yönelmiş. İşte postmodernite bunu tartışıyor, bunu çıkalım diyor. Bugün İslam dünyasında da yine biz bu siyasi parçalanma ve siyasi bütünleşme sorununu yaşıyoruz. Biraz sonra konuşacağız.
Evet.
Dolayısıyla Endülüs bugünü anlamamız açısından da bizim için önemli bir ayna.
Evet.
Önemli bir tecrübe.
Hocam bu konuyla alakalı son olarak şunu söylemek istiyorum hem de size de sormak istiyorum. Bizim İslam coğrafyasında önemsediğimiz mekanlar var. İşte Hicaz bölgesi bizim için önemli.
Evet.
İbadetimizin mekanlarından birisi. İşte hacca, umreye gidiyoruz, hacca gidiyoruz. Kudüs'ü önemsiyoruz.
Önemsiyoruz, evet. İlk, Bağdat.
Evet, ilk kıblegahımız.
Evet.
Bağdat'ı önemsiyoruz.
Evet.
Yine Osmanlı bakiyesi Avrupa'daki, Balkanlardaki coğrafyayı önemsiyoruz. Üsküp'ü önemsiyoruz, Bosna'yı önemsiyoruz, Kosova'yı önemsiyoruz. Ama sanki biraz bu İspanya coğrafyasından Endülüs'ten biraz uzağız. Ne dersiniz?
Evet.
Yani buralara da öğrencilerin hani imkan buldukça gidip görmesi, gezmesi, neyi geride bıraktık?
Evet.
Hani tırnak içerisinde neyi kaybettik? O açıdan bu coğrafyaların ziyaretini önemsiyorum ben. Ne dersiniz siz?
Kesinlikle bu çok doğru. Yani evet, orada Müslümanlar çıkarıldı, yok edildi. Ve Avrupa, işte İspanyollar hakim oldu. Fakat 800 yıllık gibi bir tecrübe yaşandı orada. Ve bu tecrübe hala bir takım isimler olarak bakıyorsunuz devam ediyor. Bir takım semboller olarak, bir takım yapılar olarak devam ediyor. Biz şeyden çıktık, Granada'dan çıktık, Kurtuba'ya giderken bir sahil kasabasına gittik ve bir sahil kasabasını gezerken Kadir Can Atan'la karşımıza bir güzel bir tarihi eser çıktı ve tepesinde de hilali gördük. Ondan sonra gittik orayı gezdik. Yani düşün, İspanya'nın bir sahil kasabasındaki bir binanın tepesinde hilal var. Hilal orada varlığını sürdürüyor. Bu bize çok şey verdi yani. Çok
gurur verdi.
Gurur verdi. Sevindik buna. Birçok yerin, dediğimiz gibi tepenin işte isimleri, olayları, eserleri hala yaşıyor. Dolayısıyla biz bu 800 yıllık tarihi bilinci daha iyi hissetmemiz, daha canlı tutabilmemiz için oralara gidip gelmemiz gerekiyor. İbret, Kur'an hep bize geçmiş toplumlardan bahsediyor ve ibret almamızı söylüyor. Bu, biz de Endülüs'e giderek var olan ve belli ölçülerde canlılığını sürdüren bu medeniyetten ibretler almamız gerekiyor.
Evet.
Seyahatler bizim için ibretler toplama araçları olmalıdır inşallah.
Evet, evet. Hocam çok müstefid olduk bu kongre vesilesiyle İspanya'da bulunmanızdan, oradaki izlenimlerinizden. Başta da belirtmiştim hocam. Bir iki gündemimiz daha var. İsterseniz onlara geçelim. Kuzey Irak'ı konuşacağız referandumu, evet, ama evet, bizden bir haber vardı geçtiğimiz haftalarda. Yanılmıyorsam 17 Eylül tarihli bir haberdi bu. Bir sosyolog olarak bunu size sormayı arzu ettim ben. Değerlendirmenizi isteyeceğim. Türkiye İstatistik Kurumu gelir ve yaşam koşulları araştırması yaptı. 18 Eylül 2017'de bunu yayımladılar sitelerinden. Bunu sizinle konuşmak istiyorum hocam. Çünkü bu gelir ve yaşam koşulları araştırması aynı zamanda ülkenin işte refahı, huzurunu da gösteren bir takım parametreleri içeriyor. Bunları sizden yorumlamanızı isteyeceğiz. Şöyle bir istatistikle başlıyor bu bülten hocam. Deniyor ki Türkiye toplumunun en zengin %20'sinin toplam gelirden aldığı pay %47.2'ye yükseldi. Bu geçen yılda buna yakın bir rakam. Ama evet, bu rakam başlı başına bir değerlendirilmesi gereken bir rakam diye düşünüyorum ben. En zengin %20'lik bir kesim var.
Evet.
Ve bu neredeyse toplam gelirden aldığı pay yarı.
Yarısı.
Yani %80 toplam, evet, gelirin yarısını alıyor. %20'si de toplam gelirin yarısını alıyor.
Evet.
Yine ilginç, Türkiye İstatistik Kurumu'nun yayımladığı bültende ilginç istatistikler var. İsterseniz birkaçını daha söyleyeyim, sonra sizden bir değerlendirme alalım. Maaş ve ücret gelirleri toplam gelirin %49,7'sini oluşturuyor hocam. Bu da bana oldukça ilginç geldi. Müteşebbis gelirleri sadece %19,8. Bir de emekli maaşlarının oluşturduğu ve sosyal transfer gelirleri diye adlandırdığı Türkiye İstatistik Kurumu'nun %19,6'da o. Yani evet, müteşebbis gelirleri var ki bunun içinde ticaret var, tarım var. Ama tarım bile bunun, bu müteşebbis gelirlerin %74'ü tarım dışı gelirlerden elde edilmiş. %14,3'ü yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Sürekli yoksulluk da deniyor buna. Yine ilginç bir istatistik daha var, onu da söyleyeyim hocam. Taksit ödemeleri veya borçları olanların oranı %68.
Evet.
Bir de maddi yoksunluk oranı var. Bu da %32 olarak ölçülmüş. Bu maddi yoksunluk ne? Yani çamaşır makinesi, renkli televizyon, telefon, otomobil sahipliği, evden uzakta bir haftalık tatil, kira, konut kredisi, borç ödemeleri gibi. İki günde bir et, tavuk, balık içeren yemek yemek, evin işte iyi ısınması gibi. Buradan da bir yoksunluk var, %32 gibi.
Evet.
Böyle ilginç istatistiklerin olduğu gelir ve yaşam koşulları araştırması, evet, yayımlandı. Siz bu rakamlardan ne çıkarırsınız, evet, nasıl yorumlarsınız
şimdi,
hocam?
Evet, toplumda tabii gelir dağılımı çok önemli. Yani çok tartışılan tarihi bir meseledir. Mesela Aristo'nun politikasında bile gelir dağılımı tartışılıyor. İşte Marx daha çok gelirin dağılımını merkeze alarak ekonomiye bakıyor. Sosyalist yaklaşım dağılımı merkeze alıyor. Kapitalist yaklaşım üretimi merkeze alıyor aslında. Burada da gelir dağılımında bir adaletsizlik var. Bir, yani gelir dağılım anlayışını merkeze alarak okuduğumuzda bir adaletsizlik var. Çünkü üretilen değerin %50'sine toplumun %20 kesimi el koyuyor, yararlanıyor. Toplumun %80'i ise %50'sine.
Diğer %50'sine.
Çok ciddi bir gelir dağılımında adaletsizlik var, eşitsizlik var. Fakat öte yandan kapitalizm bunu destekleyen bir şey bir açıdan. Yani özellikle Türkiye gibi yeni kapitalistleşen, yeni kalkınma sürecini yaşayan ülkelerde yoğun olarak paranın belli bir yerde toplanması istenir. O toplanan parayla daha büyük yatırımlar yapılsın isteniyor. Dolayısıyla gelirin belli yerlerde toplanması önemli. Fakat Türkiye'de büyük yatırımları çoğunlukla devlet yapıyor. O nedenle bu bahsettiğimiz okuma da aslında yanıltıcı bir şey.
Evet.
Ve böyle baktığımızda da büyük yatırımları da yine müteşebbis yapmadığına göre bu tür bir gelir dağılımın ciddi sorunlu bir dağılım. Eğer büyük yatırımları müteşebbisler yapsaydı anlaşılabilir bir şey. Yani işte para bir araya gelecek, büyük para olacak, onunla yatırım yapılacak. Türkiye'de çünkü kurumsallaşan, geleneğe dönüşen, teşebbüslerde bulunan sermaye çevreleri çok sınırlı. Genellikle sermayeye daha çok yatırımlar, girişimler devlet merkezi olarak yürüyor her şeye rağmen.
Şu an hocam direkt devlet eliyle yapılmasa da devlet çok büyük bir garantör olarak işte bulunuyor.
O dolaylı olarak devletin yapması manasına geliyor aslında. Nitekim verdiğimiz şey oranda da ortaya çıkıyor. Yani müteşebbis %19.8. Çok düşük düzeyde bu yani.
Evet.
Yani serbest piyasayla çalışan, ekonominin serbest piyasaya dayandığı bir toplumda müteşebbisin %19 olması çok düşük bir rakam. Demek ki aslında büyük müteşebbis hala devlet.
Devlet.
Dolayısıyla büyük müteşebbis.
Bu maaş ve ücret gelirleri %50'sini oluşturuyor. Orada da en büyük işveren devlet yine.
Yine orada da başka bir gösterge de o dediğiniz gibi. Yani 1800'lerin ortalarında İstanbul'a gelen bir müsteşrik var. İşte diyor ki Türkler diyor memur toplumudur diyor. Daha sonra Prens Sabahattin de şahsi teşebbüs meselesini ele alırken o da bu konu üzerinde duruyor.
Ademi merkeziyetçilik
evet.
Yaygın.
Ya yani bu memur toplumundan çıkmamız gerekiyor. Yani teşebbüs eden müteşebbüs insanlarımız olsun, girişimciler olsun diyor. Fakat bugün bile bu kadar Türk iş adamları var, dünyada iş yapanlar var diye övünüyoruz. Her ne kadar son yılda bu FETÖ ile birlikte ciddi alt üst oluşlar yaşadıysa da bu sonuçta bizim aleyhimize bir şey ticari olarak da. Türkiye bir güvenlik problemiyle karşı karşıya, bunu çözmeye çalışıyor. Öte yandan ekonomik bir takım ciddi handikapları da doğuyor. Sonuçta müteşebbis sayımız yani düzeyimiz çok az. %49.7 maaş ve ücretten oluşması gelirin yüzde yani çok büyük bir rakam. Hala devletten beslenen, devletin para verdiği bir yapıyla karşılaşıyoruz. Bu hakikaten Özal'la birlikte eleştirilen, yani devlet artık şey olmamalı, müteşebbis olmamalı, halk kendisi üretsin, çalışsın anlayışının hala çok geride olduğunu gösteriyor. Bunun ciddi handikapları var. Bürokrasi dediğimiz yapı böyle bir durumda, Sayın Cumhurbaşkanımızın da eskiden özellikle sık sık eleştirdiği bürokratik oligarşiyi her zaman ayakta tutan bir tablo olarak karşımıza çıkar. Çünkü para oradaysa, parayı dağıtma da oradaysa, o zaman güç de tamamıyla orada olur. Halbuki devletin kudreti, gücü daha çok kanunların uygulanmasını takip etmek, kontrol etmek ve orada iradesini ortaya koymak olmalıdır. Devlet ekonomik üretici bir güç olmamalıdır. Ekonomik üretici güç olması demek, işte Sovyetler Birliği'nde yaptılar bunu, başarısız oldular. Sovyetler Birliği çöktü. Bugün diyelim Rusya Federasyonu var ama bugün yine Rusya devlet olarak güçlü. Fakat halkın düzeyine baktığımız zaman bu standartlar halka yansımıyor.
Evet.
Bir Avrupa ülkeleri gibi değil yani. İspanya'da yeni geldim ben. Orada ciddi anlamda zenginlik halka da yayılıyor. Bunu Türkiye dengelemeye çalışıyor. İşte otobanları yapıyor, sağlık merkezlerini açıyor. Bütün kamuoyunun yararlanması için. Belki bunlar aracılığıyla bu dengeyi Türkiye korumaya çalışıyor. Ama yine de bu ekonominin bu şekilde yürümesi, bu sadece AK Parti dönemiyle ilgili değil, bu Türkiye'nin genel yapısal bir sorunu. Bunun çözülmesi lazım. Serbest piyasa hem daha bir ülkeyi zenginleştirir, hem daha bir ülkeyi daha fazla özgürleştirir, demokrasiyi güçlendirir. Bu bütün dünyada da ortadadır.
Evet. Bu istatistiğin en önemli çıktılarından birisi de bu galiba hocam. Bu son söylediğimiz.
Evet.
Yani bizim serbest teşebbüsü, şahsi teşebbüsü.
Evet.
Yani devlet eliyle iş görmekten ya da devlette çalışmaktan biraz daha bunu güçlendirmek gerekiyor.
Güçlendirmemiz lazım. Yani şimdi devlet yetkilileri diyor ki üniversitede yüz binlerce insan mezun oluyor, biz iş vermek zorunda değiliz. Çok doğru diyorlar. Ben de katılıyorum. Ama serbest piyasa güçlü değilse, güvenli değilse, ne yapıyor? İnsanlar serbest piyasada çalışmaktan kaçıyorlar ve devlete koşuyorlar. Hatırlayın, Özal döneminde ben öğretmendim. Öğretmenlikten istifa ettim, dershaneye gidip çalıştım. İstanbul'da insanlar, çoğunlukla nitelikli insanlar devlette çalışmıyordu. Serbest piyasada çalışıyordu. Çünkü imkanlar vardı, güvence vardı. Bugün aynı şeyi söylemek zor. Eğitim kurumlarında bunu görüyoruz mesela. Devletin eğitim kurumlarıyla serbest piyasanın eğitim kurumlarını mukayese edin. Sosyal güvenceler açısından, ekonomik güvenceler açısından serbest piyasa çok geride. Bir 20 yıl önceki, ya Çiller öncesi, Özal dönemiyle mukayese ettiğimizde mesela çok geride. Dediğim nedenlerden dolayı. Ama serbest piyasa daha fazla kazansa ve serbest piyasanın bu kazançlarını devlet adil bir biçimde kontrol etse, kişilerin haklarını güvence altına alsa, o zaman devlete yönelik iş talebi çok fazla oluşmayacak, bir baskı da meydana gelmeyecek. İlla bana niye iş vermiyorsun diye. Bu dengenin kurulması açısından da önemli. Devlet aslında serbest piyasayı, efendim orada işte insanlar dürüst iş yapmıyor, doğru iş yapmıyor, hukuk düzeni sağlıklı çalışırsa, kontrol düzeni sağlıklı çalışırsa, serbest piyasa da sağlıklı bir biçimde gelişir. Büyük iş adamlarımız olur, dünya çapında iş adamlarımız olur. Türkiye daha çok para kazanır, daha fazla zenginleşir aslında.
Evet, evet. Hocam teşekkür ederim bu değerlendirmeleriniz için de. Son olarak da Kuzey Irak Kürt bölgesi de 26 Eylül'de yani dün yapılan referandumu konuşalım istiyorum hocam. Genel olarak bu referandum fikrini, bölgede yaşananları bir değerlendirmenizi istesem. Çünkü başka sorular da, bu konuyu açıcı sorular da soracağım. Siz bu konuyla ilgili genel değerlendirmeniz nedir?
Ben iki şekilde değerlendiriyorum. Bir, Orta Doğu düzenleri varlığını sürdüremiyorlar. Osmanlı sonrasında yeni düzenler kuruldu. Orta Doğu düzeni oluşturuldu. Bir işte 1917 Sykes-Picot anlaşması diyoruz veya Kahire'deki işte Arap bürosunun planlamasıyla bölgenin dizayn edilmesi diyoruz. Bir de 45'lerden sonra askeri diktatörlerle beraber gelen işte, ve yine Körfez'de büyük ailelerle kurulan monarşik yapılar.
Sosyalizm soslu.
Evet, Arap sosyalizmi, evet. Arap milliyetçiliği, evet,
milliyetçilik
vardı. Bunlar Orta Doğu'da belli bir biçimde varlıklarını sürdürdüler. Fakat artık küreselleşen dünyayla birlikte bu diktatör yapıların, bu askeri darbelerle kurulmuş sert ideolojilerin hakimiyetine dayalı devlet yapılarının varlıklarını sürdürmeleri zor. Çünkü açık toplum haline geliyor toplumlar. Küreselleşmeyle çok daha dünyayla etkileşim içine giriyorlar. Yeni hareketler doğuyor. Yani 28'de İhvan-ı Müslümin kurulmuş ve Orta Doğu'daki birçok devletin tarihinden daha büyük tarihe sahip ve hala varlığını sürdürüyor. Sert ideolojiye ve askeri darbe tarzıyla kurulan Mısır'ın siyasi rejimi tanımamakta ısrar ediyor.
İnsanları seçilmiş, içeri atıyor. Seçilmiş cumhurbaşkanını hapse atıyor.
Ya bunlar sürdürülebilir şeyler değil sosyolojik açıdan baktığımızda. Şimdi öte yandan Filistin meselesi. İsrail 48'de orada yer almaya başladı ve 80'den itibaren Kudüs'ü başkent ilan etti. Ve şu an herkes İsrail'le yan yana olmak için kuyruğa girmiş durumda. Diğer bir problem de bu. Üçüncü bir problem olarak da Kürtler bölgede başlangıçtan itibaren ağırlıklı olarak Kürtler Türkiye'de yaşadığı için Türkiye ile kendilerini birlik içinde hissettiler. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda da kendilerini ayrı görmediler. Her zaman bir algıladılar. Kemalizmin uygulamalarıyla birlikte Türkiye'de işte asimilasyon politikaları uygulandı. Ama Türkiye özellikle demokratik açılımla beraber çok büyük reformlar yaptı ve Kürtlerin temel insan hakları konusunda haklar sundu. İşte Kürtçe'yi öğrenme, yazma, televizyon vesaire. Ve gerçekten büyük atılımlar bunlar. Fakat Orta Doğu açısından düşündüğümüzde ise mesela Barzani'nin üç sülalesi sürekli savaş halinde, sürekli isyan halinde bir tanınıyorlar. Sonra güçlü bir diktatör geliyor, tekrar üzerine tank gibi ezip geçiyor. İşte evet. Halepçe olayında gördük. En sonunda 2000 yılından sonra Irak merkezi yönetim yeni bir anayasa ile tekrar onlara özerklik imkanı veriyor. Ama şartlar değişiyor. İşte diyelim IŞİD diye bir olgu ortaya çıkıyor. Rusya işte Suriye muhalifleri ortaya çıkıyor. Rusya bölgeye nüfuz ediyor. Amerika PYD PKK
yani
destekliyor.
Bu, şu an bu coğrafyada
denklem
bir
değişiyor.
Soğuk savaş evet. kalıntısından kalan politikalar devam ediyor.
Politikalar devam ediyor. Yani bir takım toplumlar kendi kimliklerinin temsil edilmesini istiyor. Çünkü devlet olarak temsil edilmişler bunlar. Ya bunlar da devlet olacak temsil edilecek ya da aslında Türkiye'nin yaptığı gibi bu devletler kendilerini reforme edecekler ve bütün farklı etnisitelere hayat hakkı tanıyıp etnisite ve mezhep temelinde örgütlenmeyecekler. Vatandaşlık temelinde örgütlenecekler. Vatandaşlık temelinde örgütlendiği zaman herkesi kapsayacak. Ama Irak hükümetine baktığımız zaman işte Amerika Birleşik Devletleri'nin müdahale etmesiyle beraber orada Şiiler hakim hale geldi ve İran'ın etkisi artmaya başladı. IŞİD de Zerkavi ile birlikte 2004'ten sonra 2006'da ortaya çıktı.
Evet.
Ve Saddam'ın istihbarat subayları Zerkavi ile birleşerek IŞİD'i kurdular, geliştirdiler ve terör olaylarını yapmaya başladılar. Yani bizim memnun olmadığımız askeri diktatörlükler dediğimiz yapılar oynamaya başlayınca, siyasi olarak sarsılınca bunun yerine isyanlar, çatışmalar, özerk bölgeler oluştu. Bu bir yeni Orta Doğu düzenini ifade etmiyor tam. Var olan statükoyu sarsıyor, siyasi boşluk doğuyor, siyasi otoriteler parçalanıyor. Bunun arkasında terör geliyor, özerk bölgeler geliyor. Ve Barzani de bu süreç içinde işte başlangıçta kendisine tanınan yetkilerin verilmemesi, işte petroldan belli bir kaynak alması gerekirken almaması.
Evet.
Türkiye'nin 2 yıl boyunca destek vermesi Barzani'ye. Barzani açısından okuduğumuzda da kendisi burada dışlanıyor. Ekonomik imkanlarıyla beraber yaşarken az ya da çok o bölgenin büyük bir kısmında Kürtler de yaşıyor. Yani evet. Kerkük'te Türkler şehridir deniyor. Evet, Osmanlı şehridir ama Türkler de yaşıyor, Araplar da yaşıyor, Kürtler de yaşıyor. İskan politikaları yeni değil. İskan politikaları hep var zaten. Dolayısıyla Barzani kendisini kurtarmak için referandumu ortaya attı. Referandumla bunu aşabileceğini düşündü. Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve İsrail'den özellikle destek almaya çalıştı. Bu süreçte Türkiye açısından baktığımızda Türkiye şu şekilde algılıyor. Bunlar gittikçe Kürt milliyetçiliği etrafında mobilize oluyorlar ve bunun etrafına yeni bir devlet kurmaya yöneliyorlar. PYD, PKK ve Barzani yakınlaşıyor. Bu da Türkiye'nin parçalanması demek. Bizim için bir milli güvenlik meselesidir. Dolayısıyla biz bunun varlığına imkan vermeyiz.
Evet.
Cumhurbaşkanı en üst düzeyde bunu dillendiriyor. Ne diyor işte?
Yani bir gece ansızın gelebiliriz diyor.
Bizim için yok hükmündedir diyor referandum. Ve en sert, en üst düzeyde bu açıklamaları yapıyor Cumhurbaşkanı.
Şu an ortak tatbikat yapılıyor Irak
yapılıyor.
Ordusuyla. Yani bir de şey de var hocam. Yani burada şu an İran, Irak ve Türkiye.
Bir de İran açısından düşünmemiz lazım.
Aynı söylemde birleştiler. Yani bu referanduma en i̇şte sert yani, tepkiyi gösterdiler.
Evet.
Ben şunu da sormak
ya
istiyorum
Türkiye
hocam.
Türkiye ve Barzani açısından konuştuk. İran evet. açısından konuşmadık.
Evet.
İran açısından da durum şudur. İran mesela Musul şeyden IŞİD'den çıkarıldı. Şu an Musul'da etkili olan daha çok Irak hükümeti diyoruz ama aslında bu Irak hükümetinin kendi başına bir gücü yok. Başlangıçta düşünün Musul'u kaç günde almıştır IŞİD.
Yani
orada Haçlı Şabi ve İran'ın desteklediği Hizbullah ve İran'ın bir takım generalleri de zaten öldüler götürüldü.
Evet, evet, orada.
İran'ın ciddi anlamda bölgede bir nüfus oluşturma çabası var.
Ve merkezi Irak hükümeti üzerinde de şu an çok ciddi bir manipülasyonu var,
bir
etkisi var.
Etkisi var, gücü var. Şimdi tarih olarak şunu görmemiz gerekiyor. Yani elbette biz Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Başbakan, Milli Güvenlik Kurulu daha bizim sahip olmadığımız bilgilere sahip. bulunuyorlar ve onlardan hareketle bu konuşmaları yapıyorlar, bu siyasetleri belirliyorlar. Eyvallah, buna diyeceğimiz yok. Biz de yurttaşlar, vatandaşlar, inanan insanlar, bu ümmetin insanları olarak kendi coğrafyamıza ilgiliyiz, bakmakla yükümlüyüz. Kendi ülkemizin kaygılarını taşırız. Bu açıdan baktığımızda da yani şu boyutu da görmemiz gerekiyor. İran tarihsel olarak Türkiye açısından her zaman ciddi bir şey olmuştur. Tazyik olmuştur. Ve bu tazyike karşı bizim Kürtlerle, Kürtler bizim için orada onları bloke edici bir misyon oynamışlardır. Ve Kürtlerin de önemi bu açıdan ortaya çıkmıştır. Kürtler yine aslında bu rollerini oynarlarsa, Türkiye ile beraber olarak, ittifak olarak oynarlarsa, Türkiye'nin büyümesi, güçlenmesi, değerli olması ile paralel olarak Kürtlerle büyür, değerli olur ve önemli olur. Eğer Kürtler bu rollerini oynamazsa en büyük kaybı Kürtler yaşar ve ondan sonra bu Türklerin de aleyhine olur bence.
Şöyle bir seçimle mi acaba karşı karşıya kaldık hocam biz? Yani bir taraftan İran'ın dostluğuna güvenip güvenmemeyle, evet, işte İsrail'in bu referandumu desteklemesi, evet, hatta evet, biz bir nevi işte Kerkük yumurtalık boru hattını, evet, kapatmakla onlara tehdit ediyoruz ama şunu da biliyoruz, evet, ki işte Kerkük'ten Hayfa'ya da, İsrail'in Hayfa limanına da yeni bir hat çekebileceğini, buna alternatif sunabileceğini de biliyoruz.
İran aslında yeni anlaşmalar yaptı. Irak hükümetiyle boru anlaşmaları yaptı.
Evet.
O petroller Barzani'nin tümüyle etkisi kaybolduğu zaman o petrolleri İran taşımak istiyor.
Evet. Ve yani, Kerkük, evet, petrolleri %18'miş. Tüm Irak petrollerinin %18'ini oluşturuyor şu anda.
Irak hükümetine ait olan.
Irak hükümetine ait olan.
Evet.
Şunu da sormak isterim hocam. Şimdi tabii bizim ülkemiz işte doğusunda Kürt vatandaşlarımız var, kardeşlerimiz var. Bu birçok Kürt sorunuyla ilgili meselelerde ya da doğu ile, evet, ilgili meselelerde,
evet,
bu soru çok sorulur. Evet. Yani işte batıdaki bir politikanın işte doğudaki karşılığı nedir? Ya yani o doğu, evet, denilirken, evet, de o zaman yani Kürt, evet, kardeşlerimizdeki karşılığı nedir?
Evet.
Sorusu sorulur. Buna cevap bulunmaya çalışılır. Aynı şekilde bu referandum, Barzani'nin başında olduğu Kuzey Irak, evet, Kürt bölgesinin bu bağımsızlık referandumu bizim Türkiye'deki Kürt vatandaşlarımızda nasıl bir algı oluşturmuştur?
Evet. Şimdi şu var, yani insanların algıları bir ütopyalara dayanır. Ütopyalara dayanan algılar birden saman alevi gibi yükselir ve daha sonra tekrar söner. Bir de insanların algıları gerçekliğe dayanır, realitelere dayanır, olgulara dayanır. Dolayısıyla ütopyaya dayanan ya işte Büyük Kürdistan olacak, dolayısıyla bu ilk adımıdır diye bakılıyor. Böyle bir algılama içinde olanlar var ve Barzani'nin bu bağımsızlığını destekleyenler var. Fakat diyelim ki Barzani orada kurulduğu zaman bir sürü yoksunluklarla, yani önce devletlerin sizi tanıması, o işte üretiminizi yapmanız lazım vesaire, modern düzey, ekonomik düzey, özgürlük düzeyi, dünya ile entegre olma düzeyi, bütün bunlar açısından baktığımız zaman insanlar bu gerçeklikleri daha fazla önemsemeye başlarlar. Çocuğuna daha iyi eğitim verme, gelecekte ona iş imkanı sağlama, huzurlu ve güvenli bir ortamda yaşama. Dolayısıyla bu açılardan baktığımız zaman Türkiye'deki Kürtlerin kendilerini birinci derecede ait olarak görecekleri devlet Türkiye Cumhuriyeti Devleti olacaktır.
Evet.
Ben buna inanıyorum. Ütopik olarak hoş gelebilir ama çocuğunun eğitimi, ona iş bulma, ona iyi bir gelecek hazırlama, güvenli bir ortamda yaşama, refah ve özgürlüğü birlikte yaşama diye baktığımız zaman orada aidiyetlerimiz artık ırk üzerinden gitmez. Böyle bir şey var. Diğer açıdan da bu olaylar tartışılırken, uluslararası olaylar tartışılırken bunların çok fazla kamuoyuyla kamuoyuna taşınması, bulaştırılması çok sağlıklı değil bence.
Evet.
Dış politika diyelim ki işte Milli Güvenlik Kurulu var, Dışişleri Bakanı var, Genelkurmay Başkanlığı var, istihbarat var, Cumhurbaşkanlığı var. Bunlar toplanırlar, araştırmalarını yaparlar, diplomatları var. Türkiye'nin hayrına olan neyse ona göre hareket edilir.
Evet.
Ama Türkiye'de gördüğümüz şu ki bu yapılıyor elbet ama bunun yanında çok kötü bir dil kullanılıyor. Bu dil Orta Doğu ile ilgili, Barzani'nin bu çıkışı ile ilgili kullanılan bir dil ve bu dil ciddi anlamda işte tırnak içinde diyelim bir Kürt korkusunu besliyor. Alttan alta bu Kürt korkusu ve savaş korkusunu besliyor. Türkiye savaşa mı girecek? Kürtler bizi bölecek mi? Korkusu. Dolayısıyla bu Türkiye'nin sosyolojik yapısı açısından sağlıklı bir şey değil yani. Bunu düşünmemiz, bunun üzerine durmamız gerekiyor. Her bir oradaki gösteriyi, her bir sözü, her bir kelimeyi Türkiye kamuoyuna taşıyıp, üstelik bunu biraz daha pejoratif bir dille taşıyıp burada tartışmak çok sağlıklı bir şey değil açıkçası.
Evet. Hocam çok teşekkür ederim değerlendirmeleriniz için. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, bugünkü Kırkambar programımızın sonuna geldik efendim. Haftaya başka konu ya da konularla tekrar karşınızda olmayı murat ediyoruz. Hoşça kalın.